Race Course Day 5. 5. gün. 5. gün sona erdi. Çalışmak için 5 gününüz daha kaldı. Sürenin yarısı geçti. Geçen geçti. Kalan bizim için daha önemli. Bilge kişi her zaman zamanını en iyi şekilde değerlendirir. Kalan 5 gün sizin için çok değerli. Başlangıçta böyle bir kursa geldiklerinde öğrencilerden birkaçının kafası biraz karışık olur. Çünkü kişinin aklında hep belirli bir meditasyon fikri vardır. Meditasyon böyle olmalı, şöyle olmalı, zihinde sözelleştirmeler, zihinde canlandırmalar, hayal gücünün kullanımı ya da derin düşüncelere dalarak yapılmalı. Ama bakın, burada hiçbiri yok. Bizden sadece nefesimizi izlememiz istendi. Nefesi ve şimdi de bu duyumları. Ne yapıyoruz biz? Biraz karışıklık oluşur. Ama günden güne, kısmen bu akşam konuşmalarını dinleyerek, kısmen asistan öğretmenlere sorular sorarak ve aldığınız cevaplarla, en çok da kendi deneyiminizde, yaptığınız çalışma sayesinde bu teknikte mantıklı bir şeyler olduğunu fark etmeye başlarsınız. Karışıklığın hepsi gitmez ama en azından 5. güne gelindiğinde kişi tekniğe adil bir şans tanımak ister. Böyle bir meditasyon tekniğini daha önce hiç duymamıştınız. Her şey size çok yeni görünmesine rağmen, adil bir şans tanıyayım, çalışayım dersiniz. 5. günden sonra öğrencilerin çoğunun çok ciddi çalışmaya başladığını fark ettik. Çok ciddi çalışın. Tekniğin sizden istediği gibi çalışın. Neyi, niye yaptığınızı anlayarak çalışın. Bu, başınızın tepesinden ayak uçlarınıza gidip geldiğiniz bir ayin, ritüel ya da dini bir tören değil. Ve şimdi, bu akşamdan başlayarak her iki yönde de çalışacaksınız. Ayak uçlarınızdan başınızın tepesine doğru, her iki yönde de. Bu bir ayin ya da ritüel değil. Sanmayın ki bir Buda elinde büyük bir defter, bulutların arasından her bir öğrenciyi izliyor. Bu kişi kaç tur yaptı? A hanım kaç tur yaptı? B bey kaç tur yaptı? C hanım kaç tur yaptı? Ne kadar fazla tur yaparsanız o kadar büyük bir kapı açılacak. Öyle bir şey değil. Hiç öyle bir şey değil. Sizin için kapıları açacak birisi yok. Kendi kapılarınızı kendiniz açmalısınız. Kapıyı çalmalısınız. Kapı sizin için açılacak. İçinizdeki cennet krallığının, Brahman kadının, Nirvana gerçekliğinin kapısını çalın. Her birey çalışmak zorunda. Baştan ayağa, ayaktan başa gitmemizin amacı, farkındalık yetinizi geliştirmek, yalnızca yüzeysel seviyede sürekli meşgul olduğunuz algı kapılarında değil, zihninizin derinliklerindeki gerçekliğin de farkındalık yetisini geliştirmek. Bedeninizdeki duyumlarla çalışmaya başladığınızda, zihninizin daha derin seviyelerine doğru da gitmeye başlamış olursunuz. Bilinçaltı diye adlandırılan, aslında hiçbir zaman bilinçsiz olmayan, her zaman bedendeki duyumların bilincinde olan kısım, bu duyumlara sürekli olarak tepki verir. Eğer duyumu hoş bulmuşsa, o zaman bu hisse sımsıkı tutunarak, onu şiddetle arzulayarak tepki verir. Eğer duyum rahatsız ediciyse, o zaman ona karşı şiddetli bir itme, nefret geliştirerek tepki verir. Bu, zihnin en derin seviyesinin davranış kalıbıdır. Her zaman bu kör alışkanlığın esiri olur. Kişinin zihnin yüzeysel seviyesinde anladığı, bu zihnin en derin katmanları için hiçbir anlam ifade etmez. Akılsal seviyede kişi şunu anlar. Olumsuzluk, olumsuz duygular üretmemeliyim. Her olumsuzluk benim huzuruma, uyumuma karşı. Bu iyi bir şey değil. Ama bu akılsal anlayışın zihnin en derin seviyesine hiçbir etkisi olmaz. İkisi arasında büyük bir duvar var. Şimdi bu teknik aradaki duvarı yıkmanıza yardımcı olur. Zihnin en derininde ne hissediliyorsa, hoş ya da hoş olmayan duyumlar, şimdi artık bunlar bütün zihin tarafından hissedilir. Şimdi bütün zihin uyanmış durumdadır. Bedendeki duyumların gerçekliğine uyanmış durumdadır. Zihnin yüzeysel seviyesinde anlaşılan ne varsa, olumsuz tepki verme, olumsuz tepki verme. Şimdi zihnin daha derin seviyelerinde de bu algılanır. Aradaki duvar yıkılmaya başlıyor. 2500 yıl önce Hindistan'da hüküm süren birçok teknik vardı. Bu da olan kişi, bu da olmadan önce neredeyse hepsini denemişti. Birçoğunun kendisine has güzel özellikleri vardı. Fayda sağlamışlardı. Ama zihnin en derin seviyesinde yatan kirliliklerin köklerine hiç dokunulmadığını fark etti. Onlara Anusaya Kilesa adını verdi. Kilesa, kirlilik demek. Kilesa, mutsuzluk demek. Anusaya, uyuyan ızdırap, uyuyan kirlilikler demek. Bunlar uyuyan volkanlar gibidirler. Mutsuzluğun kökleri oradadır ve sürekli büyürler, büyürler. Her an bir yanardağ patlaması olabilir ve kişi tamamen etkisi altına girip yenik düşecektir. Özgürleşmez. Bu da işte bu kökler tamamen çıkarılıp atılmadıkça kendisine özgürleşmiş kişi diyemeyeceğini fark etti. Şunu keşfetti. Vücuttaki duyumlarla çalışın. Önce nefesle başladınız çünkü nefes sizi giderek vücuttaki duyumların farkındalığına götürür. Bedendeki duyumlar çok önemli. Bu yolda ilerledikçe bedendeki bu duyumların neden bu kadar önemli olduğu sizin için daha açık hale gelecek. Zihninizin daha derin seviyesini tepki vermemesi için eğitiyorsunuz. Zihniniz hiçbir zaman dış nesnelere tepki vermez. Zihnin daha derin seviyesinin duyduğunuz, gördüğünüz, kokladığınız, tattığınız, dokunduğunuz veya düşündüğünüz şeylerle ilgisi yoktur. Zihnin bu en derin katmanı sürekli olarak bedendeki duyumlarla ilişkidedir. Tüm bu dış nesneler algı kapılarına geldiklerinde bir duyum yaratırlar. Çünkü zihnin bir kısmı iyi ya da kötü bir değerlendirmede bulunur ve bedende o tür bir duyum başlar. Zihnin en derin seviyesi yalnızca vücuttaki duyumları hisseder. Bu duyumları deneyimler ve onlara gece gündüz tepki verir. Gece gündüz. Zihnin bu davranış kalıbını nasıl değiştirebiliriz? Bütün çalışma bu amaç için. Zihnin kök seviyesinin davranış kalıbını değiştirmek. Elbette mutsuzluk, ızdırap var. Bu inkar edilemez. Izdırap var. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Bütün bu ızdıraplardan, mutsuzluklardan nasıl kurtulabiliriz? Hayat ızdırapla dolu. Dünya ızdırapla dolu. Her birey şu ya da bu sebepten, şu ya da bu gözüken nedenden dolayı mutsuz. İlk olarak şu gerçeği kabul etmek gerekir. Mutsuzluk vardır ve evrenseldir. Ve kişi bunu yalnızca akılsal seviyede kabul etmemeli. Mutsuzluğu mutsuzluk olarak nasıl gözlemleyeceğini de öğrenmeli. Mutsuzluğu tarafsızca nasıl gözlemleyeceğinizi öğrendiğinizde, mutsuzluğa ait evrensel gerçeklik asil gerçekliğe, ilk asil gerçekliğe dönüşür. Asil gerçeklikle kastedilen mutsuzluğu tarafsızca, yalnızca mutsuzluk olarak gözlemlemeye başlayıp, ona hiç tepki vermeyen herhangi bir kişi, er ya da geç asil bir kişi, özgürleşmiş bir kişi, aydınlanmış bir kişi olur. Bu ilk adım. Mutsuzluk, ızdırap gerçeğini kabul edin ve onu gözlemlemeye başlayın. Gözlemleyin, tepki vermeyin. Sadece gözlemleyin, sadece gözlemleyin. Yapmaya başladığınız şey bu. Bir saatlik oturuşunuzdaki ızdırabı ele alın. Yarım saat için bir şekilde idare ettiniz. Ama ondan sonra gerçek ızdırap başlar. Şiddetli ağrı, çok şiddetli ağrı. Bir şekilde bir 15 dakika daha idare ettiniz. Ve sonra gerçek işkence başlar. Büyük işkence. Bir keresinde biri bana gelip şöyle demişti. Goenkacı, bütün yol çok iyi. Teknik çok güzel. Çok hoşlandım. Hele akşam konuşmalarınız harika. Onları çok beğeniyorum. Ama şu bir saatlik oturuşları çıkarın ne olur. Bu çılgınlık. Çıkarın gitsin. Onun dışında her şey harika. Ben de çıkarmayı isterim ama bu işe yaramaz. Dayanmanız gerek. Dayanmak zorundasınız. 45 dakika sonra artık gerçek bir işkenceye dönüştüğünde her dakikası bir saat gibi gelir. Bir saat geçti. Bir dakika, bir saat. Bir dakika, bir saat. Şimdi bir saat oldu gibi. Hay Allah, gözlerimi açıp da saatime bakamıyorum. Hay Allah, kesin bir saati geçmiştir. Bu asistan öğretmenler işaret vermeyi unuttular. Sonra birden şu çantengi duyarsınız. Anicca vada sankara. Oo, harika. Ne kadar ahenkli. Bu çanting çok büyüleyici. Harika. Hala 5 dakikanız vardır. Gözlerinizi açamazsınız, ellerinizi hareket ettiremezsiniz, bacaklarınızı oynatamazsınız. Ama şimdi 5 dakika hiç sorun değil. Mutlusunuz. Bu esaretten kurtulacağım. Birazdan bu esaretten kurtulacağım. Oo, esaretin ızdırabı ve özgürleşmenin mutluluğu. İkisini de deneyimlersiniz. Bütün yol mutsuzluktan, ızdırabın esaretinden nasıl kurtulacağını öğretir. Hayatta birçok kereler ızdıraba katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Peki nasıl dayanacaksınız? Fiziksel olabilir, zihinsel olabilir. Nasıl katlanacaksınız? İşte şimdi bunu öğreniyorsunuz. Sadece bu da değil. Zihninizi dengeli kalması için eğitiyorsunuz. Her şey çok iyiyken, hiç ağrı yokken şöyle dersiniz. Çok dengeliyim, bak tepki vermiyorum. Ama gerçek ağrı başladığında dengelisiniz. Belki de çok kısa bir an için dengelisiniz. Kalan zamanda tepki gösteriyorsunuz. Tepki gösteriyorsunuz. Bu kısa anlar çok güçlüdür. Dengelilik çok güçlüdür. Sorununuzun kökünü kesmeye başlar. Bir saat içinde yalnızca kısa bir süre için dengeliliği yakaladıysanız bile bu kısa anlar birkaç saniyeye, onlar da birkaç dakikaya dönüşecektir. Hatta bazen bir öğrenci gelip bana şöyle der. Şimdi artık ağrımdan zevk almaya başladım. Evet, ağrınızdan haz almaya başlarsınız. Çünkü ağrıya tepki vermeyi kesmişsinizdir. Ağrı fiziksel bir ağrıydı ve siz onu zihinsel bir ağrı yaparak çoğalttınız. Eğer zihinsel kısmı gider ve yalnızca fiziksel kısmı kalırsa, o zaman sadece gözlemleyin. Yarım olmuştur. Sonra da çeyrek olacaktır. Giderek azalacak, azalacak, azalacaktır. Ağrıdan kurtulmaya başlarsınız. Ağrınızı nasıl gözlemleyeceğinizi öğrenmeniz gerek. Şimdi ağrı o kadar şiddetli ki üstün gelmeye başlıyor. İşte bu zihnin davranış kalıbıydı. Bir bölgeye geldiğinizde gözlemlersiniz. Diyelim ki bir bölgede çok şiddetli bir ağrı var. Ağrıyı inceleyin. Tıpkı bir doktorun gelip muayene etmesi gibi. Doktorun ağrısı yoktur. O sadece muayene eder. Burada ağrı daha şiddetli. Nerede daha az? Siz de böyle muayene edin. Kendinizi ağrıyla özdeşleştirmeyin. Ağrı ağrıdır. Ağrı var. Ne olmuş yani? Şimdi onu gözlemleyin. Ağrının merkezinin nerede olduğunu bulayım. Ağrının etkisi nereye kadar uzanıyor? İşte burada daha fazla etkisi var. Daha şiddetli ağrı. Burada azalıyor. Daha az ağrı, daha az ağrı, şimdi hiç ağrı yok. Bu şekilde bölgeyi bölün, parçalara ayırın. Bir dahaki sefere yine gözlemleyin. Ağrının yanında başka bir şeyin daha olduğunu fark edeceksiniz. Basınç mesela. Sonra basınç açısından bölüp parçalara ayırarak incelemeye başlayın. Burası basıncın merkezi. Burada daha fazla basınç var. Burada daha az basınç, burada daha az basınç, şimdi geçti. Bunun gibi bölgeyi bölüp parçalara ayırın. Ağrının yanında ısının ya da belki nabız atışının da olduğunu fark ettiğiniz bir aşamaya gelebilirsiniz. Şiddetli ağrıya rağmen bütün vücutta dipten akan bir titreşim hissettiğiniz aşamaya gelebilirsiniz. Bu aşamaya geldiğinizde ağrı artık sizin için ağrı değildir. Size üstün gelemez. Bunun hemen yarın sabah olmasını beklemeyin. Bu zaman ister, zaman alır. Ama nasıl gözlemleyeceğinizi öğrenin. Çoğu zaman tepki veren eski davranış kalıbınızdan dolayı tepki veriyor olacaksınız. Ama tepki vermediğiniz kısa anlar olacak. Tepki vermediğiniz bu anlarda ızdırabınız bir asil gerçekliğe, ilk asil gerçekliğe dönüşür. Izdırabınızı tarafsızca gözlemliyorsunuz. Izdırabınızı tarafsızca gözlemledikçe, deneyimsel seviyede gittikçe derinlere, daha derinlere iniyorsunuz. Derinlere, daha derinlere, ikinci asil gerçekliğe, ızdırabınızın derindeki nedenine gidiyorsunuz. Yüzeysel seviyede herkes şunu söyler. Dış nedenler yüzünden mutsuzum. Şu kişi hoşlanmadığım şeyler söyledi, mutsuz oldum. Şu kişi hoşlanmadığım bir şey yaptı, mutsuz oldum. Ya da hayatımda istediğim şeyler gerçekleşmedi ve mutsuz oldum. Bunların hepsi dış nedenler. Bunlar doğru. Ama görünen seviyede, çok yüzeysel seviyede. İçerideki gerçek nedeni anlamadan kişi tüm enerjisini, tüm gücünü sürekli dışarıdaki şeyleri düzeltmek için kullanır durur. Bu mümkün değil. İnsan başkalarını değiştiremez. Denemeyi sürdürebilirsiniz. Ama bir kişi bile değişse, bir başkasının gelip size ters bir şey yapmayacağının garantisi var mı? Bu tekrar tekrar olmaya devam eder. Hayat boyunca istenen şeyler olabilir, istenmeyen şeyler gerçekleşebilir. Çoğunlukla da istenmeyen şeyler olur. Bütün bunlara katlanmak zorundasınız. Daha derinlere inip ızdırabınızın gerçek nedenini bulmak zorundasınız. Bu teknik size derinlere inip gerçek nedeni bulmanızda yardımcı olacak. Mutsuzluk dışarıda değil, yalnızca duyu nesneleri dışarıda. Mutsuzluk içeride başlar. Mutsuzluk içeride başladığında, içeride kişiyi mutsuz eden bir neden olmalı. Derinlere, daha derine, daha derine gittikçe bunu anlamaya başlayacaksınız. Yalnızca bu konuşmalardan dolayı değil. Ya da bir takım metinler, kitaplar okudunuz ya da gerçeklik üzerine akıl yürüttünüz diye değil. Bunlardan dolayı hiç değil. Kendi deneyiminiz sayesinde anlamaya başlayacaksınız. Bu benim mutsuzluğumun derinlerde kök salmış nedeni. Ve bu derin köklü nedeni gözlemlemeye başlayacaksınız. İkinci asil gerçeklik. Mutsuzluğun nedeni. Mutsuzluğun gerçek nedeni. Bu iki gerçeklik fark edildikten sonra iş kolaylaşır. Örneğin biri hasta olur ve doktor gelir. Doktorun ilk önemli görevi hastalığın ne olduğunu bulmaktır. Hastalığın ne olduğunu bulamayan doktor hastayı iyileştiremez. Öyleyse ilk önemli şey hastalık nedir? Ve ikinci önemli şey hastalığın altında yatan neden ne? Yalnızca belirtiler değil. Eğer doktor yalnızca yüzeysel seviyedeki belirtilerle ilgilenir durursa hastalığı hiçbir zaman iyileştiremez. Kişi derinlere gitmek zorunda. Eğer neden hastalığın gerçek nedeni bulunmuşsa o zaman iş kolaylaşır. Bu nedeni ortadan kaldıracak bir yol bulursunuz. Neden yok edildiğinde hastalık ortadan kalkacaktır. Böylece bu tekniğin yardımıyla mutsuzluğun gerçek nedenini gözlemler, bu tekniğin yardımıyla bu gerçek nedeni nasıl yok edeceğinizi öğrenirsiniz. Mutsuzluğunuzun gerçek nedenini ortadan kaldırdığınızda üçüncü asil gerçeklik ortaya çıkar. Artık mutsuzluk yoktur. Sonra ortaya çıkan şey tüm bu derinlere inip mutsuzluğunuzun nedenini çıkarıp attığınız ve mutsuzluğun kendisini ortadan kaldırdığınız çalışmadır. Yani dördüncü asil gerçeklik. Bütün bu dört gerçeklik yalnızca akılsal olarak kavranmamalıdır. Elbette kişi bunları akılsal olarak anlamalı ama hepsi gerçek seviyede deneyimlenmelidir. Teknik ancak bu durumda yardım etmeye başlar. İşte sizin yapmaya başladığınızda bu. Derinlere inmek, gittikçe daha derine, daha derine inmek. Burada yaptığınız sadece bir başlangıç. Acı var, ızdırap var. Oh, uzun süredir oturduğum için ağrım var. Bu fiziksel ağrıyı aynı zamanda bir zihinsel ağrı yaptığınız için ağrınızın arttığını yavaş yavaş anlayacaksınız. Eğer sadece gözlemlemeyi öğrenirseniz acı azalır. Siz tarafsızca gözlemlemeye devam ettiğiniz sürece bundan kurtulmaya başlarsınız. Ne oluyor? Niye etrafta bu kadar çok mutsuzluk var? Bir şeyleri şiddetle arzu etmemiz yüzünden olduğu gittikçe çok daha anlaşılır olacak. Şiddetle arzu etmek. Bir şeylerin istekleriniz doğrultusunda olmasını istiyorsunuz ama olmuyor. İstemediğiniz bir şeyden kurtulmak istiyorsunuz ve bu olmuyor. Şiddetle istiyorsunuz. Bu sürekli arzulama, sürekli isteme, şiddetli arzu alışkanlığınıza inanılmaz derecede bağlılık geliştiriyorsunuz. Derinlere indikçe tüm bunlar sizin için gittikçe daha da anlaşılır olacak. İçeride işleyen kanun dışarıda da işliyordur. Kanun aynıdır. fark gözetmez. Mutsuzluk var. Şu çok açıktır. Bak, hayat mutsuzlukla başlıyor. Mutsuzluk alanına giriş yaparız. Doğduğumuz zamandan beri mutsuzluk alanına girmiş oluyoruz. Bir isteğimiz var. Kısa bir süre sonra bu istek şiddetli arzuya, sımsıkı tutunmaya dönüşüyor ve karmaşa içinde çok ajite oluyoruz. Bir çocuk süt istiyorum, su istiyorum diye ağlar. Ağlar. Ağlar çünkü çocuğun bildiği tek dil budur. Sonra kişi büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe hayatta şu ya da bu istenmeyen şeyler olur. Şu ya da bu istenen şeyler gerçekleşmez. Hayata giriş dukkadır. O zamanların dilinde buna cati pidukka denirdi. Doğum, yaşam, yaşamın başlangıcı dukka alanına giriş. Kişi büyür, gelişir ve geliştikçe bir takım hastalıklara yakalanır. Ve kişi bir hastalığa yakalandığında kendisini çok mutsuz hisseder. Bu hastalık çok kötü. Başka her hastalığa dayanabilirim ama buna çok zor. Çünkü başka hastalığınız yoktur. Hangi hastalık hoş ki? Her hastalık ızdırap verir. Mutsuzluk. Mutsuzluk. Viyadi pidukka. Viyadi pidukka. İnsan sürekli hastalıklarla karşılaşır. İnsan büyür, gelişir, yaşlanır. Yaşlılık büyük mutsuzluktur. Jara pidukka. Jara pidukka. Büyük bir ızdırap. 100 yaşına gelmiş, çeşitli hastalıklardan, zayıflıklardan, yaşlılıktan, birçok sorundan muzdarip olanlar Allah'a yalvarır. Yüce Tanrım, al canımızı da bu acıdan kurtulalım. Ölümü esirgeme bizden. Dua edip dururlar. Ertesi gün doktor gelir, muayene eder ve zamanınız gelmiş. Belki de yarın bu hayata veda etmeniz gerekecek der. Yaşlı hasta ağlamaya başlar. Hayır, hayır doktor, yanlış dua ettim. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Oğlumu, torunumu, torunumun çocuğunu görmem lazım. Şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Ne olur beni kurtar. Ölmek istemiyorum. Ölüm büyük bir ızdırap. Büyük bir ızdırap. Maranang pidukkan. Maranang pidukkan. Başka? Bu adam akıl oyunları oynamıyordu. Ağacın altında oturarak içindeki gerçeği deneyimliyordu. Neden? Mutsuzluğun nedeni ne? Derine, giderek daha derine, daha da derinlere indi ve gerçeklik açıklığa kavuştu. Oo, neyi arzuluyorsak, eğer o arzu tatmin edilmemişse mutsuz oluyoruz. Örneğin, meditasyona oturuyorsunuz, ağrılarınızın gitmesini istiyorsunuz. Ağrılarınız gitmiyor ve çok mutsuz oluyorsunuz. Keyif dolu, harikulade duyumlar istiyorsunuz. Ama gelmiyorlar, mutsuz oluyorsunuz. Neyi arzuluyorsanız, ulaşamadığınızda mutsuz olursunuz. İstemediğiniz insanlar, istemediğiniz durumlar, istemediğiniz şeyler, bunlarla karşılaşırsınız, hep bunlarla karşılaşırsınız. İstediğiniz şeyler, istediğiniz insanlar, istediğiniz durumlar, bunlar da hep sizden uzaktır, uzaktadır. Büyük bir ızdırap, büyük mutsuzluk. Bütün bunları içinin derinliklerinde anlıyordu. Ve sonra derinlere, gittikçe daha derine, daha derine indi ve her şeyin çok açık olduğu aşamaya ulaştı. Sankittena, panç upadana kanda dukka. En derinde, kısaca mutsuzluk şu beş bileşim. Bunlardan biri maddesel bileşim. Atom altı parçacıklar. Bütün vücut kalapalardan, atom altı parçacıklardan oluşur. Ve diğer dört bileşim ise zihinsel bileşimlerdir. Zihnin kavrayan kısmı, tanıyan kısmı, hisseden kısmı ve tepki veren kısmı. Bu beşi bir araya geldiğinde bu kişiliği ben dediğimiz ve sayısız bağlılık geliştirdiğimiz şeyi oluşturur. Upadana. Upadana bağlılık tutunma demek. Tüm bu beş bileşim tutunmanın aşırı derecede bağlanmanın bir sonucudur. Kişi bu beş bileşime sürekli olarak çok güçlü bağlılık geliştirir ve bu yüzden ızdırap içinde, mutsuzluk içinde yüzer. Bu upadana, bağlılık, tutunma gittikçe daha anlaşılır oluyordu. Dört temel bağlılık var. Biri bu ben dediğimiz şeye, gerçekte ne olduğunu bilmediğimiz, hayali bir bene geliştirdiğimiz bağlılık. Bu atom altı parçacıklar, Bu atom altı parçacıklar kütlesi. Bu kütle mi ben? Yine de kişi buna ben, ben demeye devam eder. Şu dört bileşim. Zihnin kavrayan kısmı kavrar ve kaybolur gider. Kavrar ve kaybolur gider. Bu mu ben? Tanıyan kısmı tanır ve kaybolur gider. Bu mu ben? Hisseden kısmı hisseder ve kaybolur gider. Bu mu ben? Tepki veren kısmı tepki verir ve kaybolur gider. Bu mu ben? Yoksa beşinin bir araya gelişi mi ben? Bu ben çok önemli. Eğer biri bu bene karşı bir söz söylerse, kişi bu benin ne olduğunu anlamadan çok sinirlenir, çok sarsılır, huzursuz olur. Hayali bir ben, uydurma bir ben ama yine de bu bene çok fazla bağlılık tutunma var. Birisi bu bene ters düşen bir şey yapsın, kişi yine çok sinirlenir, çok huzursuz, mutsuz olur. Ben, ben, ben. Bu bene sayısız tutunma var. Izdıraptan başka bir şey getirmez. Mutsuzluktan başka bir şey getirmez. Sonra bu ben küresi, halkası yayılmaya başlar. Benim dediğiniz şey de bu halkanın içine girer. Sonra bu benim, benim, benim dediğiniz şeye bağlılık geliştirirsiniz. Benim, benim, benim dediğiniz şeye sayısız bağlılık, tutunma geliştirirsiniz. Saatim harika bir saat. Çok değerli bir saat. Öğrencilerden biri yurt dışından getirdi bana. Harika bir saat. Çok değerli bir saat. Bir gün dikkatsizliğimden yere düşüp kırılıyor. Ağlamaya başlıyorum. Eyvah, bu değerli saat kırıldı. Üstelik burada yedek parçası da yok. Nasıl tamir ettireceğim? Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Aynı model, aynı değerde bir saat bir arkadaşımın kolunda. Düşüyor ve kırılıyor. Ağlamıyorum, ağlamıyorum, hiç ağlamıyorum. Hatta öğüt vermeye başlıyorum. Arkadaşım, çok dikkatli olmalıydın. Bu ülkede böyle bir saat bulmak mümkün değil. Tamir ettirmek için parçasını bile bulamazsın. Ağlamıyorum. Niye? Aynı saat, aynı model, aynı değerde ama ağlamıyorum. Kimse değerli bir saatin kırılmasını ağlamaz. Kimse ağlamaz. Ancak benim saatim kırıldı diye ağlar. Benim saatim kırıldı, benim saatim kırıldı. İşte bu benim, benime müthiş derecede tutkunluk, bağlılık var. Bu sözde benim dediğimiz şey ister birkaç dolar olsun, ister birkaç milyon, hiç fark etmez. Ne kadar bağlılık varsa o kadar mutsuzluk olmak zorunda. Bağlılık ne kadar derinse ızdırap da o kadar derindir. Bağlılık ne kadar güçlüyse mutsuzluk da o kadar güçlüdür. Bu doğanın kanunu. Çalışmanızda ilerledikçe bu sizin için daha da açık olacak. Bağlılık, tutunma, mutsuzluk getirmeye mahkum. Mutsuzluktan başka hiçbir şey getirmez. Bir olay. Hindistan'a yeni geldiğim zamanlardı. Burma'dan geleli 2-3 yıl olmuştu. O zamanlar Hindistan'da merkez yoktu. Bu yüzden bu tekniği mutsuz insanlara ulaştırmaya can atanlar, kurs için cami, kilise, tapınak ya da okul gibi değişik yerleri ayarlıyorlardı. Bir tanesi ücra bir köyde Cainlerin hac ziyareti yaptıkları bir Cain tapınağında düzenlenmişti. Köyden ancak 1-2 kişi kursa katılmıştı. Öğrencilerin çoğu civar şehirlerden gelmişti. Bir tane yaşlı ve çok fakir kadın da kursa katılmıştı. Tren parasını biri karşılamış. O da gelip kursa katılmıştı. İlk 2, 3, 4, 5 gün kadın çok mutluydu. İlerleme gösteriyordu. Ve birden 5. ya da 6. günde sabah erken saatlerde meditasyon salonunda chanting okunduğunu öğrendi. Hayır duaları, iyi dilekler ve bunun gibi. Hemen sordu. Gidebilir miyim? Ben de katılabilir miyim? Programda bir şey yazmıyor. Kurs yönetimi, tabii katılabilirsiniz ama meditasyon yapmanız gerek dedi. Tamam tamam, meditasyon yapacağım. Geldi ve meditasyon yaptı. Chanting'in sonunda kadın çok mutluydu, çok mutluydu. Gülümsüyordu, gülümsüyordu, gülümsüyordu. Odasına gitti. Odasına vardığında bağırarak ağlamaya başladı. İnsanlar başına toplandılar. Ne oldu? Akrep mi soktu, yılan mı ısırdı? Ne oldu bu yaşlı kadına? Kadın cevap vermiyordu. Sürekli ağlıyordu. Bir süre sonra hıçkıra hıçkıra konuşmaya başladı. Bezden küçük bir çanta getirmiştim. İçinde de 20 rupi vardı. Bugünün parasıyla 1 dolardan az. 20 rupi? Hayatım boyunca biriktirdiğim tüm param bu çantanın içindeydi. 20 rupi. Bir de 60 yıl önce evlendiğimde çeyizimde gümüş bir kolye vardı. O kolye de çantanın içindeydi. Bir de kursa gelirken birisi bana bir şekerleme vermişti. O da içindeydi. Her meditasyona oturduğumda onu ayaklarımın arasında tutuyordum. Uyurken de yastığımın altına koyuyordum. Bu sabah meditasyon salonuna giderken odamda bıraktım. Biri almış. Oh, soyuldum, soyuldum. Bütün servetim gitti. Sürekli ağlıyordu. İnsanlar onu teselli etmeye çalıştılar. 20 rupi nakit para, gümüş eşyanda o kadar etse 40-50 rupi. Ağlama yaşlı kadın, biz sana 50 rupi veririz. Sen meditasyona devam et. Meditasyonun çok güzel gidiyordu. Kadın ağlamaya devam etti. İnsanlar şöyle düşündüler. En iyisi parayı toplayıp ona verelim. Ancak o zaman ağlamayı kesecektir. Parayı toplamaya başladılar. 50 rupi yerine 100 rupi topladılar. Çok mutluydular. Yaşlı kadın artık ağlamayı kesecek. Gidip yaşlı kadına parayı verdiler. Kadın parayı fırlatıp attı. Bu parayı ne yapayım ben? Çeyizimdeki gümüş kolyem nerede? Oo, kolyem nereye gitti? Artık yok. İnsanlar aramaya devam ettiler ama bulamadılar. Sonra o akşam birisi ağaçta elindeki çantadan çıkardığı şekerlemeyi yiyen bir maymun gördü. İnsanlar hemen maymunun peşinden koştular ve çantayı yakalayıp gümüş kolyesini kadına verdiler. Kadın ağlamayı kesti. Şiddetle arzulamak. İster 20 rupi değerinde olsun, ister 20 milyon, hiç fark etmez. Ne kadar çok tutunma varsa, ne kadar çok bağlılık varsa, o kadar çok mutsuzluk olacaktır. O kadar mutsuzluk olmak zorundadır. Ben, benim, ben, benim. Bu sözcükleri kullanın ya da kullanmayın, hiç fark etmez. İşte siz bu bene, benime bağlılık duyuyorsunuz. Bu tamamıyla ızdırap verir, mutsuzluk verir. Bir başka olay daha hatırlıyorum. Yine Kuzey Hindistan'ın ücra bir köyünde çok bilgili bir keşiş kursa katılmıştı. 5. ya da 6. günde bana gelip şöyle dedi. Goenkacı, her gün 12 ile 1 arasında öğrencilere vakit ayırıyorsun. Ama sadece 10 dakika. O günlerde daha az öğrenci vardı, o yüzden her öğrenciye 10 dakika ayırırdım. Bu normal insanlara 10 dakika. Ne soruları var ki? 10 dakika bile çok onlara. Ben bir keşişim, münzeviyim. Benim birçok sorum var. Lütfen bana yarım saat ayır. Muhterem beyefendi, diye cevap verdim. Biliyorum, bütün o felsefelerden ve benzer şeylerden bahsedeceksiniz. Ben bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Size zaman ayıramam. Oh, hayır Goenkacı. Şu son 5 günde anladım ki bütün bu felsefi konuşmalar faydasız. Yalnızca teknikle ilgili konuşacağım. Teknikle ilgili? Tekniği tartışmak için neden yarım saat istiyorsun ki? Oh, lütfen bana yarım saat verin. Pekala, bir şekilde ayarlayacağım. Gel. Ve geldi. 2-3-5 dakika teknikle ilgili konuştu. Sonra birden konuyu değiştirdi. Başka bir konuya geçti. Goenkacı, bu büyük şehirde, kendisinin geldiği büyük şehir, sizin manastırınız, benim manastırım? Manastırlar her zaman keşişler içindir, normal insanlar için değil. Ben normal bir hayat yaşıyorum, nasıl bir manastırım olabilir? Goenkacı, anlamaya çalışın, sizin manastırınız. Muhterem beyefendi, benim manastırım olamaz. Ben evbark sahibi normal bir insanım. Bunun açık kanıtını da her zaman yanımda taşırım. Öğrettiğim zaman eşim hep yanımdadır. Nasıl bir manastırım olabilir ki? Sürekli Goenkacı, sizin manastırınız, sizin manastırınız deyip duruyordu. Sonra Goenkacı, manastırınızda sizin filiniz, benim filim, neden bahsediyordu böyle? Sonra birden dank etti. Burası Hindistan'dı. Hindistan uçsuz bucaksız birçok geleneği içinde barındıran harikulade bir ülke. Kimi insanlar hayatları boyunca bu kirli sözcükleri, ben, benim sözcüklerini kullanmamak gibi güçlü bir geleneğe, inanca sahiptir. Bu sözcükleri kullanmazlar. Ne zaman ben demeleri gerekse sen, siz derler. Ne zaman benim demeleri gerekse senin, sizin derler. Şimdi anladım. Evet muhterem beyefendi, benim manastırım, benim filim. Devam et. Ters olan ne? Bu her şeyden feragat eden bir keşişti. Şehrin tam ortasına belediyeden izin almadan bir manastır inşa etmişti. Şimdi onun yıkım emri gelmişti. Ve şehrin ortasında fil bulunmasına da izin verilmiyordu. Bu yüzden uzaklaştırma kararı gelmişti. Kimden öğrendiyse o şehrin belediye başkanının Burma'ya gelip bana misafir olduğunu duymuştu. Goenkacı, sadece birkaç kelime konuşsanız sizin manastırınız, sizin filiniz kurtulacak. Ben sözcüğünü kullanmıyordu. Benim sözcüğünü kullanmıyordu. Ama inanılmaz derecede bağlılık geliştirmişti. Bağlılık mutsuzluk getirmeye mahkum. Mutsuzluktan başka bir şey getirmez. Yalnızca mutsuzluk. Bağlılık ne kadar derinse, mutsuzluk da o kadar derin olmak zorundadır. Eğer bu ben sonsuza kadar kalıcı olsaydı, ona geliştirdiğim bağlılık mutsuzluk getirmezdi. Ya da bu benim diyerek bağlılık geliştirdiğim şey sonsuza kadar sürseydi, mutsuzluk olmazdı. Ama işte sorun, bu ben sonsuza kadar sürmüyor. Bu benim sonsuza kadar sürmüyor. Ne zaman benim dersem, benim, benim, benim geçip gidiyor. Bu konuda çaresizim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ya da benim dediğim şey kalıcı olsaydı bile, sözde ben dediğim şey geçip gider. Ve bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir ayrılma, ayrılış mutlaka olacak. Büyük bir mutsuzluk getirir. Eğer bağlılık varsa, eğer tutunma varsa, mutsuzluk çok büyüktür. Kişi başka bir bağlılık daha geliştirir. Ana bağlılık, benime dönüşen bendir. Sonra benim görüşüm, benim felsefem, benim dogmam, benim dinim, benim geleneğim olur. Kişi kendi görüşüne inanılmaz derecede bağlılık geliştirir. Renkli gözlükler taktığını ve bu renkli gözlüklere bağlılık geliştirdiğini anlamadan. Eğer kırmızı camlı gözlük takarsam, benim için her şey kırmızı, kırmızı, kırmızıdır. Bir başkası yeşil camlı gözlük takıyorsa, onun için her şey yeşil, yeşil, yeşildir. Birbirimizle kavga edip dururuz. Onu her şeyin kırmızı olduğuna ikna edemem. O da beni her şeyin yeşil olduğuna ikna edemez. Kavga eder dururuz. Birbirimizin kafasını bile kırabiliriz. Yine de bu bağlılıklar yüzünden anlaşmaya varamayız. Bağlılık rengedir. Şeyleri olduğu gibi görmeyiz. Bu büyük bağlılık, büyük mutsuzluk getirir. Sonra kimi durumlarda bu bağlılık ayinlere, ritüellere, törenlere olur. Burada batıda değil ama doğuda insanların günlük ayinlerine, günlük ritüellerine büyük bağlılık geliştirdiklerini gördüm. Bir vipassana kursuna geldiklerinde şöyle derler. Bu ayinleri, ritüelleri niye durduruyorsunuz? Bana sadece 15 dakika verin. Ayinimi bitireyim, sonra gelir meditasyon yaparım. Onlara hayır denir ve bu yüzden çok ajite olurlar. Daha sonra elbette bunun nedenini anlamaya başlarlar. Ama başlangıçta bu bağlılıktan dolayı mutsuzluk vardır. Bu dört derin bağlılık bizi çok mutsuz yapar. Çok mutsuz. Bu da daha derine indi. En nihayetinde neden bağlılık var? Gittikçe daha açık ve net olmaya başladı ki, istediğiniz bir şey için şiddetli arzu ortaya çıkar. Şiddetli bir arzu. Ona sahip olmak istersiniz, onu tutmak istersiniz. Bu şiddetli arzuya inanılmaz derecede bağlılık geliştirirsiniz ve kısa zamanda bu bir tutunmaya, bağlılığa dönüşür. Ya da bir şeyi istemiyorsunuz. Ondan kurtulmak istiyorsunuz. Ama kurtulamıyorsunuz. Şiddetli arzu tutunmaya, bağlılığa dönüşür ve mutsuzluk başlar. Neden bu şiddetli arzulama var? Bu da akılsal bir oyun oynamıyordu. Metinler okuyup bunları tartışmıyordu. Bir bilim adamı gibi deney yapıyordu. İçeride, derinlerde ne oluyor? Küçük, ufak bir arzu başlıyor. Bundan hoşlanmaya başlıyorsunuz. Ve çabucak şiddetli arzulamaya dönüşüyor. Bir şeyden kurtulmak için ufak bir istek oluşuyor, sonra da bir şiddetle reddetmeye, şiddetle itmeye dönüşüyor. Oo, tanha! O günlerin dilinde şiddetli arzulamaya tanha deniyordu. Tanha paccaya upadanan. Şiddetli arzulama sımsıkı tutunmaya dönüşür. Küçük, ufak bir istek şiddetli arzulamaya dönüşür ve şiddetli arzulamada sımsıkı tutunmaya dönüşür. Peki o zaman niye bu ufak küçük arzular? Bunların nedeni ne? Deneyimlediği için Buda için bu çok açıktı. Vedana paccaya tanha. Bedendeki bu duyumlar. Bedendeki duyumları deneyimlediğinizde, duyumlar hoşsa çok kısa zamanda şiddetli bir arzuya sımsıkı tutunmaya dönüşecek olan bu duyumlardan hoşlanmaya başlarsınız. Hoş olmayan duyumları deneyimlediğinizde çok kısa bir zamanda şiddetle itmeye, nefrete dönüşür. Ondan kurtulmak istersiniz. Bundan kurtulmak şiddetli arzu olur. Oo, duyumlar. Vedana paccaya tanha. Paccaya neden demek? Vedana duyum demek. Duyum sımsıkı tutunmaya dönüşen şiddetli arzunun nedeni. Peki niye bu duyumlar? Bunun nedeni ne? Bu da deney yapıyor, olanı inceliyor, araştırıyordu. Fassa paccaya vedana. Bir temas var. Bir temas olduğu sürece bedende bir duyumun olması kaçınılmaz. Neyin neyle teması? Bu altı algı kapısı, gözler, gözlerin bir takım şekiller, biçimler, renkler, ışıkla teması, gözlerin nesnesi. Bir temas olduğu anda bir duyumun gerçekleşmesi kaçınılmaz. Kulak algı kapısındaki nesne, bir ses kulağa ulaşır ulaşmaz bir duyum oluşacaktır. Burun algı kapısı, bir koku buruna geldiğinde bir duyumu da beraberinde getirecektir. Dil algı kapısı, dile bir tat geldiğinde oraya bir duyumu da getirecektir. Beden algı kapısı, somut bir nesnenin teması bir duyum olmak zorunda. Ve zihin algı kapısı, herhangi bir düşünce, herhangi bir duygu bedende bir duyum oluşturmak zorunda. Oo, temas. Peki neden bu temas oluyor? Bu çok basit, çok açıktı. Salayatana paccaya fasso. Fassa, temas demek. Salayatana, bu altı algı kapısı demek. Kişi bu altı algı kapısına sahip olduğu sürece, bunlardan biri mutlaka kendisine özgü nesnelerle temasa geçecektir. Bütün dünya bu nesnelerle doludur. İşte temas, sahip olduğumuz bu altı algı kapısı ve bu dünyadaki onlara ait nesneler sayesinde oluşur. Peki neden bu altı algı kapısı? Bunun nedeni ne? Çok açık. Nama rupa paccaya salayatanam. Nama, zihinsel yapı demek. Rupa, fiziksel yapı demek. Bu ikisinin bileşimi, bu bileşim, yani yaşam akışı, bu yaşamın devamlılığı başlar başlamaz işte bu altı algı kapısıyla başladı. Peki bu zihin madde yaşamı neden böyle başladı? Bu çok açıktı. Vinyana paccaya nama rupan. Sürekli gerçekleşen bu bilinç akışından dolayı. Bir yaşam sona erer ermez bu bilinç akışı bir başka yaşamla temasa geçer ve başka bir yerde ortaya çıkar. Sürekli olarak ortaya çıkar, geçip gider. Ortaya çıkar, geçip gider. Ölüm anında geçip gider ve tekrar başka bir yaşamda, başka bir yerde, başka bir bedende tekrar ortaya çıkar ve aynı şekilde akışa başlar. Vinyana paccaya nama rupan. Peki neden bu vinyana? Bunun nedeni ne? Bu çok açıktı. Sankara paccaya vinyanan. Bu gerçekleşen zihinsel iradenin eylemleri, bütün bu zihinsel iradenin eylemleri bir sonraki anın bilincinden sorumludur. Şu an ben bir sankara üretiyorum. Bu sözcüğü tekrar tekrar duyacaksınız. Sankara, zihinsel iradenin eylemi. Bir sankara ürettiğinizde bir sonraki anın bilinci ortaya çıkar. Sankara üretirsiniz, bir sonraki anın bilinci ortaya çıkar. Ölüm anında tıpkı bir çekiç ve keskiyle kayaya kazınmış derin bir çizgi gibi çok derin bir sankara, bu yüzeye çıkar, güçlü bir itme verir ve bilinç bir başka yerde ortaya çıkar. Böylece bu sankara nedeniyle akış devam eder. Peki neden bu sankara? Bu çok açıktı. Avicca paccaya sankara. Bilgisizlik, cehalet. Herkes cehaleti yüzünden sankara üretiyor. Ne cehaleti? Kişi okula ya da üniversiteye gitmediğinden değil, kutsal metinleri okumadığından ya da bu Dhamma konuşmalarını dinlemediği için değil. Hayır, bu yüzden değil. deneyimsel seviyedeki cehaletinden, bilgisizliğinden. Kişi içinde derinlerde mutsuzluğun nasıl ortaya çıktığını, nasıl da her yerde duyumların olduğunu ve hoş bir duyuma şiddetli arzuyla tepki verdiğini bilmez. Hoş olmayan duyuma şiddetli itme, şiddetle reddetme sankarasıyla tepki vermeye devam eder. Bütün bu süreç derinlerde devam eder ve yüzeysel seviyede kişi ne olup bittiğini bilmez. Mutsuzluk üreten, mutsuzluğu çoğaltan, mutsuzluk üreten, mutsuzluğu çoğaltan, sankaralar üreten, sankaralar çoğaltan bu çoğaltma süreci. İşte bu bilgisizlik, bu cehalet yüzünden. Bütün zincir her halkasıyla çok açık, çok anlaşılır hale gelmişti. Avicca paccaya sankara. Bilgisizlik yüzünden kişi sankara üretir. Sankara paccaya vinyanan. Sankara yüzünden vinyana, bilinç var. Vinyana paccaya namarupan. Bilinç olduğu için yeni bir zihin madde yaşamı başlar. Namarupa paccaya salayatanan. İşte bu madde ve zihinle altı algı kapısı ortaya çıkar. Salayatana paccaya fasso. Bu sayede bir temas oluşur. Fassa paccaya vedena. Bu temas nedeniyle duyum meydana gelir. Ve vedena paccaya tanha. Duyum olduğu için şiddetli arzu vardır. Vedena paccaya tanha. Tanha paccaya upadanan. Bu şiddetli arzu sımsıkı tutunmaya, derin bir bağlılığa dönüşür. Upadana paccaya bava. Şiddetli bir arzuya duyulan bu derin bağlılıkla bava süreci başlar. Bava yaşam akışı demek. Yaşam sürekli bir akış içindedir. Sürekli olarak devam eder ve bütün gücünü bundan alır. Yaşamın sona erdiği her an bu bava, çok derindeki sankaraya bava sankara denir. Bu bava yeni bir yaşamın başlamasından sorumludur. Böylece var olma süreci devam eder. Yaşamın sonunda bitmez, devam eder. Bava paccaya cati ve bu sürekli var olma sürecinden dolayı ölümden sonra bile yeni bir yaşam cati başlar. Yeni bir yaşam bir doğum gelir ve doğum olduğunda cati paccaya cara maranang soğuk paridev dukka doğmana supayasa sambavanti. Ne zaman bir yaşam başlasa kişi yaşlanma, hastalık, ölüm, istenen şeylerin gerçekleşmemesi, istenmeyen şeylerin olması gibi bütün bu ızdırapları yaşayacaktır. Yaşam başladığı için kişi her çeşit fiziksel ve zihinsel ızdıraptan geçecektir. Bu çok açık hale geldi. Bütün süreç çok açık oldu. Derinlere, daha derine, derinlere giden herkes için açık olabilir. Cehaletten kurtularak ve gerçeği anlayarak, gerçeği deneyimsel seviyede anlayarak. Artık çok barizdi. Mutsuzluk süreci nasıl başlıyor ve nasıl da çoğalarak devam ediyor? Bundan nasıl kurtulunabilir? Nasıl yok edilebilir? Bu zincir, bu bağlar, bağlarla dolu bu zincir nasıl kırılabilir? Hangi parçası kırılmalı? Zincir nereden kırılmalı? Nama ve rupa ile, zihin ve madde ile bir yaşam başladı zaten. Akış başladı. Ne yapmalı? İntihar mı etmeliyim? Sorun çözülmüş olur mu? Yok, hayır, çözülmez. İnsan bu yolla ızdırabından kurtulmaz. Kişi intihar ederken o anda zihninin istemi nedir? Zihnin durumu nedir? Izdırap doludur. Böyle bir yaşamın son zihin hali ızdırap doludur. Izdırap dolu yeni bir yaşamdan başka bir şey getirmeyecek. Bu yaşamın son zihin halinin ürünü olduğu için bir sonraki zihin hali ızdırap dolu olur. İntihar hiçbir sorunu çözmez. İnsan mutsuzluğundan intiharla kurtulamaz. O zaman nama ve rupa, zihin ve madde varken yaşam akıyor. Peki bu altı algı kapısı? En iyisi onları yok edeyim. Gözler, kulaklar, burun, dil, tamam. Ve sonra beden ve sonra zihin. Yine bu bir intihar olacak. Nasıl yok edilebilir ki? O zaman dünyadaki bütün bu dış nesneler, insan onları yok etmeli. Bu mümkün değil. Hepsini nasıl yok edebilirsiniz? Bu altı kapı ve ona ilişkin nesneler var olduğu sürece temas olmak zorunda. Bundan kaçamazsınız. Ve bu temas fassa olduğunda bir his, bir duyum ve denada olmak zorunda. Bundan kurtulamazsınız. İşte burada bilgelik ortaya çıkar. İşte burası kişinin bir balta kullanıp bağı koparacağı yer. İnsan yaşadığı sürece veydera olmak zorunda. Nesneler şu ya da bu algı kapısıyla sürekli temas edip dururlar. Her an zihinle madde temas eder durur ve bir duyum oluşur. Cehaletten dolayı, avidyadan dolayı duyumla tanha ortaya çıkar. Şiddetli arzu ya da şiddetli itme ortaya çıkar. Şimdi kişi bütün bu süreci değiştirmek zorundadır. Duyum orada olacak ama duyumla birlikte bilgelik doğacak. Gerçeklik, özellik. Bu duyum ne? Sonsuz değil, kalıcı değil. Geçip gitmek için ortaya çıkmış. Gözlemleyin bakayım ne kadar sürecek. Evet, ortaya çıkıyor, geçip gidiyor. Ortaya çıkıyor, geçip gidiyor. Ne kadar hoş olmayan bir duyum olsa da geçip gitmeye mahkum. Ne kadar hoş olursa olsun mutlaka geçip gidecek. Tepki vermemin hiçbir anlamı yok. Doğal olarak geçip giden bir şeye tepki vermenin ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Hiçbir amaca hizmet etmiyor. Hiçbir anlamı yok. Gittikçe daha da açık olacak. Kişi duyumları deneyimleyip bunlara tepki vermediği aşamaya geldiğinde, bütün bu ızdırabı çoğaltma işlemini değiştirmiş olacak. Özgürleşme süreci başlayacak. Bu da duyumun önemli bir birleşme noktası olduğunu ve iki yolun buradan başladığını fark etti. Bir yol onun deyişiyle Dukkha Samudaya Gamini Paribara, ızdırapla dolu bir yol. Izdırap yaratırsınız. Sürekli ızdırap yaratmaya devam edersiniz. Çünkü her duyuma sürekli tepki verir durursunuz. Her an duyum deneyimliyorsunuz ve her an tepki veriyorsunuz. Öyleyse bu bir ızdırabınızı arttırma süreci, acınızı çoğaltma süreci. Ama aynı zamanda bu birleşme noktası, bedendeki tam bu duyum noktası sizi tamamen özgürleşme yoluna götürebilir. Dukkha Nirodha Gamini Patipara. Tüm ızdırabınız yok olacaktır. Çünkü şimdi bir duyumu deneyimlediğinizde tepki vermiyorsunuz. Sadece anlayın. Anicca, anicca. Oo, geçici, geçici. İşte şimdi yapmaya başladığınız şey bu. İlk önemli şey duyumların farkında olmanız ve duyumların farkındayken onlara tepki vermemeniz. Her duyum panyaya dönüşmeli. Yani vidya, vedana paccaya panya. Her duyum bilgelikle sonuçlanmalı. Hiçbir duyum tanhayla, şiddetli arzu ve şiddetli itmeyle sonuçlanmamalı. İşte bu seçimini yaptığınız özgürleşmeye giden yol. Duyumlar seviyesine doğru daha derin ilerleyerek ve tepki göstermeyerek. Artık hiç avidya, cehalet kalmadığı için bütün o zincirin kırıldığını fark edersiniz. Avijjaya tveva aseysa viraga niroda. Cehalet bütünüyle ortadan kaldırıldığında, o zaman sankara nirodo. Artık sankara kalmaz. Artık sankara üretilmez. Sankara niroda, vinyana nirodo. Artık vinyana da kalmaz. Bilinç akışı durur. Vinyana niroda, namarupa nirodo. Artık zihin ve madde akışı kalmaz. Namarupa niroda, salayatana nirodo. Altı algı kapısı kalmaz. Salayatana niroda, fassa nirodo. Artık temas kalmaz. Fassa niroda, vedena nirodo. Artık duyum kalmaz. Ve vedena niroda, tanha nirodo. Artık şiddetle arzulama kalmaz. Tanha niroda, upadana nirodo. Artık bağlılık tutunma kalmaz. Upadana niroda, bhava nirodo. Artık var olma süreci kalmaz. Tekrar tekrar var olma son bulur. Bhava niroda, jati niroda. Artık yeni bir doğum olmaz. Ve jati niroda, jara, maranam, soğuk, paridev, dukkha, doğmana supayasa, niruccanti. Doğumla birlikte gelen bütün ızdıraplar kendiliğinden yok olup gider. Bütün bunları anlaması kolay. Kişi bunu akılsal seviyede kabul edebilir ama bunun yararı olmaz. Kişi bunu uygulamalı, duyumların olduğu derinlere inmeli ve onlara tepki vermemeli. Duyumlar var ve siz tepki vermiyorsunuz. Sadece teorik olarak kabul etmek işe yaramaz. Hatta kişi geçmiş ya da gelecek yaşamlara inanmayabilir. Hiç fark etmez. Bu çok önemli değil. Teknikten yararlanmak için öncelikle geçmiş ve gelecek yaşamların varlığını kabul etmeniz gerekmiyor. kişi şimdiki yaşamı kabul etmeli. Burada ve her an kendiniz için ızdırap üretiyorsunuz. Her an bir sankara üretiyorsunuz ve her sankara sizin için bir ızdırap. Bu sankarayı sürekli tekrar ede ede, onu tıpkı bir çekiç ve keskiyle bir kayaya kazınan çizgi gibi daha da derinleştiriyorsunuz. Çok derin, gittikçe daha fazla mutsuzluk, gittikçe daha derin ızdırap. En azından şimdi bundan kurtulmaya başladınız. Şu anki ızdırabınızdan kurtulmaya başladınız. Doğanın kanunu böyle. Bedendeki duyumları deneyimleyerek yeni sankara üretmeyi durdurduğunuzda eskileri yüzeye gelmeye başlayacak. Aşağılarda derinlerdeki ambarda yatan geçmişin birikimleri yukarı çıkmaya başlayacak. Onlar yukarı çıktığında şu ya da bu duyumla birlikte gelirler ve onlar geldiğinde siz yine dengelilikte kalırsınız. Tepki vermezsiniz. Sankaralar güçlerini kaybederler, gittikçe daha zayıf, daha zayıf hale gelirler ve yok olup giderler. Şu ya da bu duyumla bir başka büyük, eski bir sankara yumağı gelir, yine dengelilikle kalırsınız. Bu şekilde eskiler yok olacaktır. Bir kere yeni sankaraları üretmeyi durdurduğunuzda, eskileri yavaş yavaş kendiliğinden yok olacaklardır. Dengelilikle kaldığınız sürece yüzeye çıkacaklar, yok olacaklar. Yüzeye çıkacaklar, yok olup gideceklerdir. İşte anicca vada sankara bu demek. Arada bir Buda'nın bu sözünü duyacaksınız. Anicca vada sankara. Her sankara çok anicca. Ortaya çıkar, geçip gider. Uppa davaya dammino. Ortaya çıkar ve geçip gider. Ortaya çıkıp geçip gitmesi onun doğasıdır. Uppa davaya dammino. Geçip gider. Ama sonra tekrar ortaya çıkar. Çoğalır ve tekrar ortaya çıkar. Ama eğer duyumlarınızın farkında olur ve onlara tepki vermezseniz, o zaman uppajjitva nirujanti, yok olup giderler. Yüzeye çıkar ve yok olup giderler. Yok olup giderler. Ne kadarı çıkarılıp atılmışsa, teisang vup samosuku, özgürleşmenin tadını o kadar çıkarmaya başlarsınız. Özgürleşmenin verdiği huzurun, özgürleşmenin verdiği mutluluğun. Çünkü o kadar ızdırap yok olup gitmiştir. İşte bütün süreç bu. Buda'nın aydınlanması buydu. Izdırabın gerçek nedenini buldu ve bu gerçek nedenden en derin seviyede nasıl kurtulunacağını buldu. Aydınlandığındaki ilk sözleri, Buda'nın ilk sözleri harikaydı. Buda'nın her sözü harikulade ama o ilk sözleri, aydınlandığı zaman Buda'nın ilk sözleri neydi? Bu 10 gün içinde günde en az 3 kere bu sözleri duyacaksınız.
Anek jati sansarang sandhavi sangyanem besang gakar kangave santu dukkha jati punapunang gakar kadetto se punange angne kasi sabbate pasuka bhagga gakutang visankhitang visankhar gatang chetang tanahanang khayam ajjaga.
Anek gecati sansaran. O gece Vesaka ayının dolunay gecesiydi. Bu da ağacın altında oturmuş içindeki gerçekliği gözlemliyordu. Kişi derinlere indikçe, gittikçe zihnini saflaştırır, saflaştırır, zihninin bazı yetenekleri artar. Bunlardan bir tanesi geçmişi hatırlamak. Gece yarısını geçtikten sonra onda bu yetenek ortaya çıktı. Geçmişini görmeye başladı. Yalnızca bu yaşamını değil, geçmiş yaşamı, ondan önceki yaşamı, ondan 10 yaşam öncekini ve bu şekilde devam etti. Geçmişine bakmaya devam etti. Sayısız geçmiş yaşamı vardı. Ve sonra şunu söyledi. Anek gecati sansaran. Bu dünyanın akışında birçok kereler doğmuşum. Peş peşe doğumlarla birçok yaşamım, sayısız yaşamım olmuş. Aneka sayısız demek. Sadece bir tane değil, sayısız. Anek gecati sansaran. Sandavisan. Ve her doğumumda sürekli olarak koşmuşum, koşmuşum. Anibbisan. Sürekli, hiç durmadan koşmuşum. Doğan herkes ölüme doğru koşup duruyor, koşup duruyor. doğduğunuz andan ölümünüze doğru koşmaya koşmaya koşmaya başlarsınız. Bir saniye bile bekleyemezsiniz. Bir dakika bekleyeyim, ölüme gitmeyeceğim. Bekleyemezsiniz. Sürekli koşmanız, koşmanız gerek. Hiçbir şeye ulaşmadan, hiçbir şeyi tamamlamadan, ölüme doğru durmadan koşmanız gerek. Sonra bazı yaşamlarında bundan doğumun ve ölümün ızdırabın döngüsünden Yaradan'a, Yüce Yaratan'a tanık olduğunda özgürleşebileceğini söyleyen bilge insanlara rastladı. Böylece birçok yaşamı boyunca bu Yaratan'ı Gahakarakan Gavesanto, yani bu evin yaratıcısını aradı. Ne evi? Her defasında insan ölüyor ve başka bir ev hazır oluyor. Her defasında insan ölüyor ve başka bir ev hazır oluyor. Gahakarakan. Bu evi kim yaratıyor? Gahakarakan Gavesanto. Evin yaratıcısını arıyor. Dukka jati punappunan. Tekrar tekrar doğdum. Mutsuzluk dolu, ızdırap dolu. Şu ya da bu seviyede mutsuzluk var. Izdırap her yerde. En yüksek seviyede, kutsal seviyelerde, Brahman seviyelerinde bile yaşlılığın ve ölümün ızdırabı var. Kişi tamamen ızdıraptan kurtulmuş değil. Gahakaraka dittosi. Ey bu evin mimarı, şimdi görüldün. Gahakaraka dittosi. Puna gehan nakahasi. Benim için artık bir ev yapamazsın. Biri nasıl ev yapar? İnşaat malzemeleri gerekir. Kalas, çimento, harç. Ben her şeyi yok ettim. Gahakaraka dittosi. Puna gehan nakahasi. Sabba tefasuka bakka gahakutan visankitan. Bütün bu inşaat malzemelerini yok ettim. Benim için bir bina yapamazsın. Bu inşaat malzemeleri nelerdir? Visankara gatan cittan. Zihnim artık bütün sankaralardan, yeni bir doğumdan sorumlu olan sankaralardan tamamıyla özgürleşmiş durumda. Visankara gatan cittan tanhanan kayamaccaka. Ve şiddetli arzunun artık kökü kazındı. Şiddetli arzudan eser kalmadı. O yüzden artık yeni sankara yok. Eski sankaralar yok olup gitti. Artık yeni sankaralar üretemem. Bu tam bir özgürleşme aşaması. Herkes bu aşamaya ulaşabilir. Ama kişi çalışmalı. Kişi çalışmak zorunda. Sadece şiddetli arzu duyarak ve dua ederek bu aşamaya ulaşılamaz. Özgürleşmeye ulaştıran öyle mucizeler olmayacak. Kişi çalışmak zorunda. Her birey çalışmak zorunda. Ve çok ciddi şekilde çalışmak zorunda. Bu 10 günde nasıl çalışacağınızı, gece gündüz sürekli sankaralar ürettiğiniz zihninizin derinliklerine nasıl ineceğinizi gösteren bir teknik öğreneceksiniz. Gece gündüz şiddetle arzulama ve şiddetle itme sankaraları var. Şiddetle arzulama ve şiddetle itme. Duyumları hissetmeye başlamadan bu davranış kalıbını nasıl değiştirebilirsiniz? Buda'nın zamanında, Buda'dan önce ve Buda'dan sonra birçok meditasyon tekniği vardı. Ama bu, Buda'nın katkısı, Buda'nın keşfiydi. Sankaraların üretildiği, şiddetli arzunun üretildiği yere ulaşmadığınız sürece ızdırabınızdan kurtulamazsınız. Bütün o ızdırap süreci devam eder. Bunlar duyumlar seviyesinde üretilirler. Buna vipassana diyebilirsiniz ya da başka bir isim verebilirsiniz. Vücuttaki duyumlarla çalışan ve bize vücuttaki bu duyumlara karşı dengelilikle kalmayı öğreten herhangi bir meditasyon tekniği bir özgürleşme meditasyonudur. Bunun gibi bir meditasyon tekniğiyle karşılaşan kişi çok şanslı. İlhamla çalışan, bu yolda çalışan kişi çok şanslı. Elbette bu uzun bir yol. Ne kadar uzun da olsa, isterse 15 bin kilometre uzunlukta olsun, en uzun yol ilk adımla başlar. Siz ilk adımı atmaya başladınız. Doğru yolda daha ilk adımlarını atmamış olanların nihai hedefe ulaşmalarını bekleyemeyiz. İlk adımı atanların ikinci adımlarını atmaları çok mümkün. Üçüncü adımlarını da adım adım, adım adım mutlaka nihai hedefe ulaşacaklardır. Kalan 5 günü en iyi şekilde değerlendirin. Bu yolda nasıl yürüneceğini öğrenin. Yolun ne kadarını kat ettiyseniz, zihninizin davranış kalıbını o kadar değiştirmişsiniz, o kadar miktarda kirlilik yok edilmek üzere yüzeye çıkmış demektir. Diyelim ki başınızın üzerinde 100 tonluk bir yük taşıyorsunuz. Sadece 1 ton indirseniz çok iyi. O zaman sadece 99 tonla geri döneceksiniz. Bir tanesinden kurtuldunuz. 10 ton indirirsiniz. Bunun gibi 20 ton, 50 ton, kim bilir? Elinizden geldiği kadarını indirin. Eve daha hafif gidersiniz. En önemli şey tekniği öğrenmek, başınızdaki ağırlığın nasıl azaltılacağını öğrenmek. Bu ızdırabı nasıl ortadan kaldıracağınızı ve nasıl daha iyi, daha huzurlu, daha uyumlu, daha mutlu bir yaşam yaşayacağınızı öğrenin. Kalan 5 günü en iyi şekilde değerlendirin. Hepiniz bu harikulade teknikte yetkinleşin. Kendi iyiliğiniz, kendi yararınız, kendi özgürleşmeniz için. Prangalarınızdan, kelepçelerinizden, sankaraların zincirlerinden özgürleşmeniz için dammada yetkinleşin. Gerçek huzuru, gerçek uyumu, gerçek mutluluğu tatmak için. Hepinize gerçek huzur. Hepinize gerçek uyum. Hepinize gerçek mutluluk.
Evet.